Ayrım 31, Murat Amhungan, şairin romanı, sayfa 330. Toz yıldızları. Yolun bundan sonrasında yeni bir polise alışmaya çalışmak yerine yoluna Pep-Mok'la devam etmeyi yeğliyor Geoman. Yeni birinin tuhaflıklarına katlanmaktansa en azından bir sonraki konaklama yerine kadar onunla idare edebileceğini düşünüyor. Pep-Mok ise bu ödülü kazanmak için neyi başarmış olduğunu anlamıyordu. İstediği olmuştu. Önemli olan da buydu. Gemma'nın davranışları ve kararlar üzerine uzun uzadıya kafa yormaktansa onun arada bir iyilikler yapan tuhaf anlaşılmaz biri olduğunu düşünmekle yetiniyor. Kuvars damarları hayli belirgin kayaçların kuşattığı kıraç bir bölgeden geçiyorlar. Etrafa şöyle bir göz atmak bile susuzluğunu artırıyor insanın. İlerledikleri yolun iki yanındaki yüksek teraslarda güherçilerin kireçleştirdiği göz alabildiğine çorak düzlükler uzanıyor. Yerküre burada bütün ağaçlarından, bitkilerden, sularından soyunmuş, tamamen çıplak kalmış gibi. Kaynağı tam olarak anlaşılamayan arı bir ışık bütün tabiatı kuşatıyor. Geoman öteden beri bazı tepelerin çıplaklığında cinsel bir çekicilik bulduğunu düşünüyor. Birden ne zamandır kadınsız olduğu geliyor aklına. Torluk zamanlarında eski Zeytler Mahallesi denen yerlerde çok gezip dolaşmışlığı vardı ama nicedir bedeni hikayesi olan dokunmalar arıyordu. Yola çıkmadan önce çok konuşmaması konusunda sıkı sıkı tembihlenen Pep-Mok ağzını açmamak için kendisini güç tutuyor. Gemma'nın yanında ne zaman konuşup ne zaman susması gerektiğini kestirmeye çalışıyordu. Yolun buraya kadar olan bölümünde önemli bir sorun çıkmamıştı gerçi ama şimdi önlerine uzun, zahmetli bir yol vardı ve Gemma'nın bu konuda hiç şakasının olmadığını anlamıştı. Pep-Mok'a göre o hiçbir şeyin canı sıkmasına izin vermeyen, kendisine dönük, başkalarını değersiz gören bencil adamlardandı. Bu yüzden kimse yok hayatında. Belli ki bu yüzden hiç evlenmemiş diye geçirdi içinden Pep-Mok. Kim katlanır ki bu gamlı huysuza? Gemman ise yıllardır kat edip durduğu yollara ilişkin düşüncelere dalmıştı. Onca yıldır yollarda olan biri olarak yolculuk etmenin başlı başına bir bilgi çeşidi olduğunu bilmez değildi. Amaçsız gezdi hiç olmamıştı. O sürekli tabiattan kanıt toplayan, gözlerle çevresine bakılmış, dikkatini hep bu amaçla eğitmişti. Sürüklenerek götürülmüş tomrukların toprak yolda bıraktığı izler, yakın bir yerlerdeki yerleşim bölgesine süren hayatın varlığını söylerdi örneğin. Kimi zaman çimenler üzerine tüten taze bir gübre topağı az önce buralardan bir hayvanın geçtiğini işaret ederdi. Diyelim ki bir gece vakti daha toprağa sırt üstü uzanmadan bilirdi. Göğe uzanan ağaç gövdeleri ve dallarının alçaktaki yıldızları gözlerden saklayıp göğün atlasını daralttığını. Hiçbir zaman manzaranın tümüne sahip olamazdınız bulunduğunuz hiçbir yerde. Resmin bütünü dediğin şeyin durduğun baktığın yere göre değiştiğini bilmek insana yol ve zaman kazandırırdı. Akbabalar tarafından temizlenip ağartılmış iskelet parçalarını vuran ay ışığı at sırtında aldığı yolun her an karşısına çıkabilecek tehlikelerini hatırlatırdı insana. Bugün ekilen uçsuz bucaksız toprakların yerinde bir zamanlar engin bir deniz olduğu, denizin çekilirken geride bıraktığı dalgaların imzasından anlaşılırdı. Pusun nesneleri belirsizleştirdiği saatlerde insanın gördüğüne fazla güvenmemesi gerektiğini bilir, böyle zamanlarda dikkatten arındırdığı bakışlarını askıya alıp gözlerini dinlendirirdi. Gerçekliğin terazisinde göz, gördüğüne hacim kazandırmak hiçliği dengeleyen bir karşı ağırlıktı ona göre. Sis, pus, ışık ve gölgeyle oynamaya gelmezdi. Bir yolcunun pelerinine bakarak onun hangi yönden geldiğini kestirmekte güç değildi onun için. Örneğin havalar biraz serinlediğinde Quarin ve Avaquarin dağlarında esen soluğu zorlu rüzgarın yolcuların pelerinlerine buz zerecikleri bıraktığını bilirdi. Sahra rüzgarın çölden gelenlerin omuzlarına bıraktığı kum zereciklerinde ise geldikleri çölün sarı sıcağı tüterdi. Çöl yolcularını kararmış yüzlerindeki sarışın imgelerden tanırdı o. Güçlü çakımlarla çağrışımına kapıldığı geçmişi sayıklar gibi övüşte hatırlıyordu şimdi. Geçtiği yolların bellekte bıraktığı ruhunu ve hayatını zenginleştiren imgelerin hepsini tek tek. O böyle hayallerine bir sarmaşık gibi dolanan imgelerle dalgınlamışken birden az ötede bodur çalılıkların önünde bir gölge fark ediyor. Temkin içinde atını yavaşlatırken gözlerini kısarak orada belirinin ne olduğunu seçmeye çalışıyor. Yaklaştıkça hatları yavaş yavaş ortaya çıkan bu silüetin bir avcı olduğunu görüp şaşırıyor. Sadığında bir demet ok, kucağında kundaklı yayla gözlerini belirsiz bir ufka dikmiş, boşluğa bakıyor. Bulunduğu yerde neredeyse hiç kımıldamadan, belki kendisine ne olduğunu bilmediği gayipten çıkıp gelecek belirsiz bir avı bekliyor. Pepkomok'un ne yapmaları gerektiğini soran, ısrarlı ve yapışkan bakışını ters bir bakış atarak geçiştirdikten sonra bütün dikkatini yeniden avcıya yöneltiyor. Her şeyin bir elin ayası gibi dümdüz olduğu bu kıraç yerde, simli gecenin her zamankinden daha berrak, gümüşsü ışığı altında, büyüleyici bir mahsal figürü gibi duran bu avcının beklediği ne olabilir? Avlayacak ne bulabilirdi ki bu çorakta? Tıpkı kas katı açık duran bir elin ayasının aniden canlanıp kendi üstüne kapanarak yumruk kesilmesi gibi, şu kıraç düzlüklerin tek hareketle bir yumrukta toplanması bile heykel donukluğundaki bu avcının beyhude bekleyişinden daha olağan sayılabilirdi şimdi. Tabiat bu avcıyı Gimon'un karşısına bir simge gibi çıkararak az önce yolculuktaki hayat bilgilerine ilişkin düşündüklerine sessiz, gizemli, biraz da alaycı bir karşılık vermiş olabilir miydi? Bunun için simgelerin dilinden anlamak gerekti. Oysa yer kürenin bütün işaretlerinin okunduğunu kim söyleyebilirdi ki, hele yollarda? Tam yanından geçerken elif hafifçe selam veriyorlar avcıya. Durumun tekinsiz görünüşüne karşı Jim'in hiçbir güvensizlik hissetmemiş olması, bu avcının sahiden yaşayan bir varlık değil bir simge olduğunu doğrular gibiydi. Kıracın düzünde gecenin gümüşünde kendi masalının gizine kilitlenmiş, başıboş yüzen bir simge. Bu alışılmadık durum karşısında Pepkomok'un hayretten büyümüş gözleri olmasa, şu anın yalnızca kendisinin gördüğü bir hayal, bir sanrı olduğuna inanacaktı. Jimin ile Pepkomok yanından geçip gittikten sonra bile bir süre arkaya dönüp geride bıraktıkları avcıya aynı inanmaz gözlerle bakmayı sürdürüyorlar. Tuz Dağı'na yakın alçak tepelerde havlayan bir köpek Pepkomok'a ne zamandır beklediği yeni bir konuşma konusu açmış oldu. Neşe içinde kendi köpeğinden söz etmeye başladı. Çocukluğundan beri hep köpekleri olmuştu onun. Son köpeği gökte bir bulut görse havlayan şamatacı köpeklerdendi. Jimon, Pepkomok'un anlattıkları nedense bu köpeğin sahibine benzediğini düşündü. Pepkomok gibi insanların köpek sahibi olmasında diğerlerinden farklı bir yan olduğu kanısındaydı. Onlar varlıklarının gölgede kalmış bazı yanlarını bir köpek aracılığıyla ifade eder gibiydiler. İnsan ilişkilerinde başarısız olan ya da herkesin yaşamında kendisine ancak son sıralarda yer bulabilenler, bir köpeğin yaşamında en önemli kişi olabileceklerini keşfederlerdi. Köpeğe karşı hissettikleri bir hayvan sevgisinden çok bir canlı tarafından önemsenme ihtiyacıydı belki de. Uzaklarda havlayan köpeğin sesi kesilince Pepkomok da kendi köpeğin haşarılıklarını, sevimliliklerini anlatmaktan vazgeçmiş, susması gerektiğine karar vermişti. Bir ara köpeğin adını sormaya niyetlenen Jimon, Pepkomok'un ona kendi adını vermiş olabileceğini düşünerek önlerine uzayan yolun gümüşsü karanlığına hınzırca gülümsedi. Tuz Dağı'nda çözülen çökeltilerin büsbütün kuruttuğu kıracın bitimini söyleyen ilk çalılıkların, makilerin, bodur ağaç öbeklerinin görünmeye başladığı yerde birden önlerini 4-5 kişiden oluşan bir uğru çetesi kesti. Nereden, nasıl, ne zaman ortaya çıktıklarını anlamamışlardı bile. Başlarında yalnızca gözlerini açıkta bırakan kara dolamalar, üstlerinde hiçbir bölgeye özgü olmayan koyu renkleriyle kolaylıkla gecenin karanlığına karışan sıradan hafif giysiler vardı. Kuşaklarının kabarında hançer, kama, saldırma gibi kesici aletler sakladıkları belli oluyor. Her birinin elinde ötekinden farklı silahlar bulunuyordu. Uğurların önlerini kestiğini anladığı anda Pepkomok, Eregion demircilerin dövdüğü kudret yüzüklerinden birinin parmağında olmasını ve görünmez olmayı istedi. Jimon'un ilk yaptığı ise içlerinde elebaşının kim olduğunu anlamaktı. Bir elinde uzun, bir elinde çift ağızlı kısa kılıç tutan kişi elebaşları olmalıydı bunların. Hemen yanı başındaki eli mızrakla ikinci kişi, diğer elindeki kemendi havada ıslık çalarak birkaç kez başlarında maharetle döndürerek bu güç gösterisiyle ürkütüp sindirmeye çalıştı. Onun bu çalımlı hareketleri ağlamaktan çok korku salmak, strateji belirlemek için yapılmış bir üstünlük gösterisine benziyordu. Pepkomok kendisini Jimon'a sevdirmek için karşısına bir fırsat çıkmış olduğunu düşünmekle birlikte bu kavgayı beceremeyeceğini biliyor, dahası korkuyordu. İçlerinde diş geçirebileceği, kolaylıkla hakkından gelebileceği birini gözüne kestirmeye çalışsa da haydutların hepsinin birbirinden çevik oldukları apaçık görülüyordu. Her biri aynı anda farklı bir hareket yaparak karşı tarafın dikkatini dağıtmaya, bu çeşit durumlarda hep yaptıkları gibi çevrelerini kuşattıkları kişilerin kendilerini tuzağa düşmüş bir halde iyice savunması hissetmesine çalışıyorlardı. Pepkomov gene de elindeki mızrağı etrafında yarım daire çizecek biçimde atının önünde dimdik tutuyor, yüzüne yerleştirdiği bildiği bir şey varmış gibi yapan çarpık tebessümle karşı tarafın görünüşte aldanmamalarını, kendisinin çok işi olduğunu ima etmeye çalışıyordu. Bu kavgada pek bir şey yapamasa bile en azından Jim'in onun korktuğunu anlamamalıydı. Böyle durumlarda ani ve mekanı kollamasını iyi bilirdi Jim'in. Tıpkı eski zaman savaşçıları gibi karşısındakinin anlamsız hareketlerine etkilenmeyen, onun en temel davranışını izlemeye ayarlı bir dikkati vardı. Ayrıntıların zihnini saçaklandırmasına izin vermez, hedef şaşırtmacalara, kışkırtmalara kapılmaz, temel olanı görür ona yoğunlaşırdı. Zaten gündelik hayatında da böyleydi. Acele verilmiş yargılarla yaşamadı hiç. Yargılarını zamanın oluşturmasına izin verdi. Meyveyi seyretmek derdi buna. İnsanın kendisini zamanla nasıl meyve verdiğini seyretmesi. Onların kendilerine yeterince yaklaşmalarını bekledi Jim'in. Çevrelerine kurulan daire iyice daralmaya başladığında birdenbire atın üzerine doğrulup havada iki ayrı yönden gelen iki kemendin halkaları tam başlarının üzerindeyken birer kılıç darbesiyle kesip atarak uğruların ilk hamlesini boşa çıkardı. Ardından iki yandan sağlı sollu atağa geçen sivri uçlu mızrakların ahşap gövdelerini gözle takip edilemeyecek bir hızda seri hareketlerle dilimlemeyi başardı. Bütün bunları atının üstüne adeta dans eder gibi yapıyordu Pepkomov. Jamie'nin en az kendilerine saldıran uğrular kadar çevik olduğunu, bir göz bağcı gibi hızlı hareket ettiğini, üstelik bütün bu gözü pek ataklar sırasında soğukkanlı koruduğunu şaşkınlık ve hayranlıkla fark etti. Uğradıkları bu ani saldırıyı satranç zekasıyla beden ustalığını birleştiren parlak bir cengaverin adım sektirmeyen gösterisine dönüştürmeyi bilmişti. Jamie'nin uğrulardan birinin elindeki uzun kılıcı tek hamleyle havaya uçurup bir diğerine yöneldiğinde Pepkomov da bunu fırsat bilip az önce mızrağı doğramış olanlardan birinin belindeki kuşağına yuvalanmış saldırmaya davranmasına fırsat vermeden adamı atından düşürmeyi başardı. Bu zafer anını Jamie'nin görüp görmediğinden emin olmak için dönüp ona bakmaya çalıştığında bu kez arkasından yaklaşan bir diğerinin saldırısına uğradı. Ama uzun yollar için eğitilmiş atlara özgü savunma güdüsüyle son anda kendi etrafına dönerek yön değiştiren becerikli atı bu hareketiyle Pepkomov'u hazırlıksız yakalandığı saldırıdan korumuş oldu. Az ileride Jamie'nin atından düşürmeyi başardığı uğrulardan biri toparlayarak yol sapağındaki koruluğa doğru hızla kaçmaya başlamıştı. Pepkomov bu sırada Jamie'ın sinsice arkadan sokulup saldırmaya çalışan birinin atını mızrağıyla dürterek dengesini bozmayı son anda başarmıştı. Jamie'ın en azından bu kurtarıcı hareketi görmüş ve takdir etmiş olmasını umdu. Atın iki yana tüy hafiflerine yatarak yaylanmada hayli usta olduğu görülen Jamie'ın bu sayede biraz uzaktan ustaca fırlatılan birkaç bıçağı savuşturmasını bildi. Bulundukları sapada gecenin gümüşüyle parıldayıp karanlığı yararak İlerleyen bıçakların hızı hem bileğinden çıktıkları elin ustalığı hakkında fikir veriyordu hem de bunların korunmasını bilen Jamie'nin çevikliği konusunda. Uğrular bozguna uğradıklarını, karşılarına çıkan adamın paçayı kolay kaptırmayacak zorlu bir savaşçı olduğunu anlamış, sonunda teker teker kaçmaya başlamışlardı. Pepkomov, zaferinin sarhoşluğunu yaşamak isteyen yaman bir savaş gibi kaçmakta olanlardan birinin peşine düşüp onu mızrağın ucuyla birkaç kez dürtüklemeyi başardıysa da Jamie'ni geride tek başına bırakmaması gerektiğini düşünerek geri döndü. Tam geri döndüğü sırada Pepkomov'un önünü kesen uğrulardan biri usta bir ip cambazın hafifliğiyle atın üzerine ayağa kalkıp havalandı ve hedeflediği Pepkomov'un tam üstüne düşmeyi başardı. Kendisini bir anda yerde kıç üstü bulan Pepkomov üzerine abanan ve çelimsiz kavruk bedeninden beklenmeyen ölçüde güçlü çıkan uğrunun boynuna atının dizginini dolamaya can havli akıl etti. Dizginin boşta kalan kısmını atına komut verir gibi şöyle bir dalgalandırıp bıraktığında koşmaya başlayan atı Pepkomov'un üzerindeki uğruyu kapıp aldığı gibi yerlerde sürükleyerek uzağa taşıdı. Sonra kurbanı orada bırakıp kendi hünerinden hoşnut hafif adımlarla Pepkomov'un yanına geri döndü. paçası doğrulduğunda Jaiman'ın Uğurlar'ın elebaşı olduğu anlaşılan kişiyle bu kez yerde göğüs göğüse çarpıştığını gördü Pepcomuk. Ellerine kılıçlar gecenin alacasına gümüş çakımlarla ışıyıp parıldıyordu. Kırıcın sessizine patlayan kılıç çakırtlarının sesi dört yöne dağılarak gök kubbeyi tartımlı bir ezgiye dönüşen yankılarıyla dolduruyordu. Pepcomuk adeta bir masaldan alınmış sihirli bir gösteri izliyormuş duygusuna kapıldı. Adamlarının kaçtığını, kendisinin rakibiyle başa çıkamayacağını anlayan Uğurluların elebaşı, ard arda denen son birkaç nafile hamleden sonra ağırlığından kurtulmak istediği kılıcını ümitsizce yere fırlatıp arkasına bile bakmadan kaçmaya başladı. Jaiman adet yerini bulsun kabilinden bir süre gönülsüzce kovaladıktan sonra adamın peşini bırakıp geri dönmüştü. Sonuçta önemli olan bu uğursuz uğurları bir an önce başlarından savuşturmaktı. Daha önlerine birkaç hırsızın uğursuzun zaman kaybettirmesine izin vermeyecekleri önemli uzun ve zahmetli bir yol vardı. Jaiman'ın önce atının başını ardından Ümman'ın verdiği okunmuş yol taşlarını vahşi Tuaranak postu heybenin üzerinden okşadı. Kısa bir süre soluklanıp üstlerine başlarına çek düzen verdikten sonra yeniden yola koyuldukları Pepcomuk, Jaiman'ın az önce olup bitenler konusunda övünüp böbürlenmek şöyle dursun, bunlardan söz etmeye bile gerek duymadığını şaşkınlıkla fark etti. O övünmek için yol boyu mola ateşlerin alevini tutuşturup söz uzatan biri değildi. Hatta Pepcomuk'un bu konuda hayranlık belirten övücü sözlerini bile mahcup olmuş birkaç yuvarlak lafla değiştirip konuyu kapatmaya bakmıştı. Onun yerinde kim olsa şimdi kendisi için gür soluklu bir kahramanlık destanı yazmaya başlamıştı bile diye geçiriyordu içinden Pepcomuk. Oysa sanki her şeyin üzerinden çok zaman geçmiş, her şey çoktan arkalarında kalmışçasına rengi koyulaşan gece sükunet içinde yol alıyorlardı. Bir süre sustuktan sonra iyi ki beni Ayo'da Jacuzzi dövüşlerine göndermişsiniz diye söz açmadan edemedi Pepcomuk. Orada öğrendiklerim bakın işe yaradı. Jaiman'ın da kendisine ilişkin birkaç övücü yüreklendirici söz söylemesini umuyor ve bunu beceriksizce belli ediyordu. Jaiman tane tane sözlerle gecikmeli olarak yanıtladı onu. Biraz daha serin kanlı olmayı başarmalısın dedi. Damarlarındaki kanın vuruşlarına söz geçirebilmelisin. Düşman öncelikle kanını dinler. Ayrıca biraz daha mızrak hareketleri çalışmalısın. Bir mızrak ne zaman dümdüz tutulmalı, ne zaman biraz toprağa ya da göğe bakmalı, bu dengeleri iyice ayarlamalısın. Mızrağın eğimi daha az güç harcayarak hedef daha kolay vurmamız içindir. Hem unutma, düşman mızrağına değil, dirseğine bakar. Rakibine gereğinden fazla yaklaşmayacaksın. Zafer mesafede kazanılır, bunu unutma. Ancak son darbeyi indirmek için yaklaşabilirsin düşmana. Onun adı da üstüne son darbe. Bir de dövüş sanatlarında zemin zamanlaması diye bir şey vardır. Buna dikkat etmeyi öğrenmelisin. İnsan yalnızca karşısındakiyle dövüşmez. Hem zeminle hem zamanla dövüşür. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim. İlk konakladığımız yerde atını şekerle ödüllendir. Hangi at olsa gördüğü hamleler karşısında çoktan üstünden silkeleyip atmıştı seni. Bir kez olsun şahlanmadı bile. Senin ona gösterdiğinden çok daha fazla dikkat gösterdi sana. Ama gene de iyi sayılırdın. Umduğumdan iyi. Bu son söz yetti Pepcomuk'un yüzüne geniş bir gülümsemenin yayılmasına. Bu kadar da yeterdi. Bir mutluluk anını paylaşır gibi hayalinde köpeğinin başını sevip okşadı. Küçük bir çocukken toz yıldızları dermiş yıldız otlarına Jaiman. Herkes gülümsermiş onun çocuk dilindeki bu sürçmeye. Ardından başını okşarlarmış. Yıldızların tozdan yapıldığını mı sanırmış o zamanlar bilinmez. Büyüdükçe doğrusunu demeyi öğrenmiş elbet ama çok yıl sonra tozlu yollarda az sürdüğü uzun akşamlarda ne zaman başını kaldırıp gökyüzüne baksa çocukken olduğu gibi yeniden toz yıldızları diye seslenir. Yalnızken hatırlanan çocukluk arkadaşlarını anar gibi geçmişte kalmış bir şefkatle gülümsermiş onlara. Kurumuş tuz göllerini geride bıraktığı çözülebilir tuzdan oluşan kalın kabuklu topraklar arkalarında kalmıştı artık. Kaç yüzyıllık ağaçlarla sımsıkı örülmüş orman, şimdi yanı başlarında koyu bir duvar gibi ufka kadar uzanıyor, ağaçların geceyi kuşadan sersemletici kokusu içinde hızlanmış atlarıyla yol alıyorlardı. Hızla koyulaşıp eskiyen karanın içinde uzaklaştılar. Katilin yolu. Onun kafasına gir, onun gibi ol, onu anla, sonra geri dön, gir kafasına onun. Ol onun gibi, anla onu, sonra geri dön. Bırak o orada kalsın. Parçanı kopar, al ondan. Uzakta senden artık. Sen o değilsin. Değilsin sen o. Anladıktan sonra onu ne yapacaksın? Ne yapacaksın onu? Anlamak öldürmektir. Kurtulmak bilmediğinden, etinden atacaksın. Ses gelir toprak üstünden geri dönüş yolunu biliyorsun değil mi? Kokulara tutun. İçinden gelen sesi geri dönüş yolunu biliyorsun değil mi? Seslere tutun yer altındayken. Kulaklarındaki meşale cümlelerle yıkanıyor, yankıyor, yankılanıyor. Yıkan yankı, yıkan yol, yılan ateş yıkıyor, tertemiz oluyorsun. Su yakıyor, tertemiz oluyorsun. Hatırlamak için öldürüyor, unutmak için hatırlıyorsun. Yollar çok kapalı gözlerin ardında. Kakule, muskat, meşe, gürgen, diş budak, atsız ağaçlar, böğürtlen çalıları. Kendi kör yolculuğunun emrinde ilerleyen adımlarla geçip gitti. Güzel cümle deftere yaz. Bir daha yaz, bir daha yaz. Yaz, yaz, yaz. Kendi kör yolculuğunun emrine ilerleyen adımlarla geçip gitti diyor. Kulaklarında yüzler kayboluyor ateşin seslerinde geçenekler gizli. Yollar sisle sakinleşiyor. Seni kurtaranlarla birlik olabilir misin ışığa doğru koşarken? Canını yakan pervane kanatların ışığa tutabilir misin? Sen kimsin? Sen kimsin? Yerin üstünde konuşuyorlar. Yerin altında ilerliyorsun. Kanat, kör kanat, kör. Defterini tutar yoluna çıkanların bıçak. Kör defterini tutar bıçak yoluna çıkanların. Hastalanıyorsun. Bak kelimelerin ateşini ölçüyor elinde alnın. Sesler ter oluyor ıslak olduğu için. Bak gene hastalanıyorsun. Arabalar gidiyor. Hatırlamıyorsun. Bıçak sakindir. Keskin bıçak sakin ıslanır. Kan ıslaktır. Kırmızı yıkanır. Kırmızı sadece kanla yıkanır. Kelimeler de kandır, akıtılır. Su bile yatıştırmaz. Affetmezsen onları. Şairleri kurtarmak, kelimelerin elinden, defterlerden bak nelerin saklandığını. Gene ateşin çıkıyor, seninle konuşuyor. Yerin altından geçtiğin dehlizde arkandan seslenip çağıran ruhlar defterlerin altındaki geçitlerde saklanıyorlar. Şairler kanla kurtarmak gerek, şairleri kurtarmak gerek. Birbirlerinden geçitlerde meşale tutuyor kulakları. Arkalarındaki seslerden şiirde seslenir gibi sesleniyor. Arkasından öldürmeye gelenler. Ses geçitte boğuluyor. Yerin altından geçen çıktığı kuyuda boğuluyor. Deftere gömülüyor. Ölüler her şehirde başka biri olmak iyidir öldürmemek için. Git başkasını öldürüyor elindeki bıçak. Bu cümleyi de deftere yaz. Ölüm deftere yazılmaz. Bayraklara yazılır yaz. Bıçaklarla yazı yaz kan. Burçlarda dalgalan. Rüzgar su rengi, kan rengi değil. Yol yankı yapıyor kulaklarında. Bu şehirde yazdığın defteri yok et ötekinde. Bak ateşin yükseliyor, kulakta tutuşan meşaleden. Başka şehire git o şehirden, bunları kimseye söyleme. Başka şehir. Seni yakalarlar. Senin duyduğun sesleri kimse duymasın rüyalarında saklananları. Başka şehrin rüyası. Rüyalarında tanı seni öldürmeye gelenleri. Onun kafasına gir, onun gibi ol, onu anla, sonra geri dön. Geri dönüş yolunu biliyorsun değil mi? Bırak o orada kalsın. Anladıktan sonra onu ne yapacaksın? Yüzün yarısında düşmanın oturuyor, sağ yüzünle uyuyor, sol yüzünle uyanıyorsun. Soldan sağa dönerken sağdan sola dönüyorsun. Yüzüne saldırdığında bıçağın parıltısı ölmemek için her şeyi yapıyor. Bak bazen doğru konuşuyor ağzındaki kelimeler, yerinden oynatıp söktüğün kelimeleri yerlerine doğru takıyorsun. Defterleri sen koru şairlerden, sen çocuksun, sen çocuksun, sen çocuksun. Büyüklerini soranları hatırlamıyorsun, yoluna çıkanları hatırlamıyorsun, sen çocuksun. Yoluna çıkanları yaşatmıyorsun, sen kötü çocuksun, iyi çocuksun, kötü iyisin, iyi kötüsün, kötüsün iyisin. Bilmiyorsun başkalarının çantasının içinde iyi oluyorsan, başkalarının defterlerinin içinde kötü buluyorsun. Ateşten kelimeleri buyup suya atıyorsun. Yol bu karanlık gece demek. Ağaç gölge kendi saklanma. Yakalarlar başka birini bul saklan. Orada yol hiçbir yerde bitmiyor. Orada burada yol yol bitmiyor. Gitmekle yollara çıkmasın kimse. Öldürürüm yollar benim yollar benim yollar. Benim sabah ateşim düşer. Herkes olurum. Ben de su verin. Uyanırım, su kelimeler sönsün içimde. Bu yol bitince susuzluğun bitecek. Kanda tuz var, suda yok. İkisi de ıslak. Her şey açığa çıkacak. Her şey yoldaki defterlerde geliyor. Defterler yolda. Ben de ama ben su içindeyim. Kandaki tuzdan, tuz ateşler içinde ıslak. 31. ayrımın sonu. Sayfa 340.